bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Yürek Çöküntüsü, Stefan Zweig, Can Yayınları, 2. basım 1990, Türkçe'ye çeviren Burhan Arpat, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Güzin Arat. Yüzyılımızın büyük ustalarından Avusturyalı yazar Stefan Zweig'ın 1938 yılında yazdığı bu kitabında birbirinden güzel 3 öyküsünü bulacaksınız. Daha önce sunduğumuz Amok Koşucusu'nda yazarın daha kısa öykülerini bir araya getirmiştik. Bu kitapta 3 uzun öykü var. Yürek Çöküntüsü, Satranç ve Bunalım, Bir Kadının Hayatında 24 Saat adlı bu 3 uzun öyküde Stefan Zweig'ın öykü sanatındaki becerisini bütün boyutlarıyla göreceksiniz. Bir gerilim ustası olan Stefan Zweig, 1891-1942 kendine özgü ruh çözümlemeleriyle bu öykülerinde de değişik tipler yaratıyor. Öyküleri Almanca aslından yine Burhan Arpat Türkçe'ye çevirdi. Yürek Çöküntüsü. Bir yüreğin aşırı üzüntü duyması için alın yazısının sert tokadı ya da acımasız gücü gerekmez ille de. Hatta hiç olmayacak yıkıntı nedenlerinin gelişmesi onun ele avuca sığmaz heykelcilik hevesini kışkırtır. İnsanoğlunun kupkuru konuşma dilinde bu ilk dokunuşa bahane ederiz ve önemsizliğine kıyasla pek ağır basan güç karşısında şaşırırız. Ama bir hastalığın ortaya çıkması nasıl güçse bir insanın alın yazısı da ancak göze göründükten ve olay başladıktan sonra belli olur. Kaçınılmaz alın yazısı dışa vurup da ruha dokunmadan çok önce beyinde ya da kanda içten içe harekete geçmiştir her zaman. İnsanın kendini tanıması, kendini savunmasıdır bir bakıma ve çoğu kez iş işten geçmiştir. Yaşlı adam adı Salomon Sondu ve yurdunda özel hükümet danışmanı sıfatını kullanıyordu. Ailesiyle Paskalya'yı geçirmeye geldiği Gardon'daki otelde gece şiddetli ağrılarla uyandı. Bedeninin her yanı keskin çemberlerle sarılmış gibiydi. Göğsü sıkışıyor ve güçlükle soluk alıyordu. Yaşlı adam çok korktu. Çünkü sık sık karaciğer sancıları çekerdi ve doktorların öğütlerine uyup Karlsbad'a gideceğine ailesinin isteği yüzünden güneyi seçmişti. O tehlikeli nöbetlerden biridir korkusuyla geniş bedenini çekine çekine yokladı. Ama az sonra sancıları henüz geçmediği halde yalnızca mide ağrısı olduğunu anladı. Hiç alışık olmadığı İtalyan yemeklerindendi. Ya da burada yabancı gezginlerin çoğunun başına geldiği gibi hafif bir zehirlenmeydi. Rahat bir soluk aldı ve elini titreyerek çekti. Ama sıkıştırma geçmemişti ve soluk almasını güçleştiriyordu. Adam biraz hareket etmek için ahlaya oflaya indi yataktan. Gerçekten de ayağa kalkınca, hele yürüyünce sıkıştırma hafiflemişti. Ne var ki karanlık oda dardı ve öteki yatakta uyuyan karısını uyandırıp boşuna tasalandırmak da istemiyordu. Bu düşünceyle Rob de Chambre'ını omzuna aldı, keçe terliklerini çıplak ayaklarına geçirdi ve usul usul yürüyerek koridora çıktı. Yüreğinin sıkışmasını hafifletmek için biraz yürüyecekti. Karanlık koridora çıkmak üzere kapıyı aralarken kilise saatinin önce güçlü güçlü 4 kez sonra da gölün üzerinde yankılar bırakarak ince ince saat başını çaldığı duyuldu. Arkasına kadar açık pencereden. Sabahın 4'üydü. Uzun koridor kapkaranlıktı ama adam gündüz iyice gördüğü koridorun çok uzun ve derin olduğunu biliyordu. Bundan dolayı da koridorun bir başından öteki başına kadar ışıkları açmadan yürüdü. Derin derin soluk alıyor ve yürüyüşü sürdürüyordu. Göğsünü sıkıştıran ağrıların hafiflediğini fark ettiğinden çok hoşnuttu. İyi gelen bu yürüyüş sayesinde ağrılardan hemen hemen kurtulup da odasına dönmek üzereyken bir gürültü duydu ve korktu. Karanlıkta bir yerlerde ince sesli biri fısıltıyla bir şeyler söylemişti ama anlayamamıştı. Tavan tahtaları bir çatırdamış, bir fısıltı duyulmuş, bir kımıldanma olmuş ve bir an içini azıcık aralanmış kapıdan sızan cılız bir ışık çemberi koridorun koyu karanlığını vurmuştu. Ne oluyordu? Yaşlı adam elinde olmadan bir köşeye sindi. Merakından değil, böyle olağanüstü gece dolaşmasında görülmekten utanç duyduğu için yalnızca. Ama ışığın koridoru aydınlatıverdiği o bir tek saniyede beyazlar giymiş bir kadın gölgesinin kapı aralığından kayar gibi çıkıp koridorun öteki başına doğru kaybolduğunu görür gibi oldu istemeyerek. Gerçekten de öteki başta bulunan odalardan birinin kapı tokmağı hafifçe çevrildi. Sonra her şey yine karanlığa ve derin bir sessizliğe gömüldü. Yaşlı adam yüreğine bir şeyler vurulmuş gibi sendelemeye başladı birden. Koridorun öteki ucunda kapı tokmağının bir gizi ele verir gibi gıcırdadığı o yanda, evet o yanda kendi odalarından başka oda yoktu. Üç odalı bir bölüm tutmuştu bütün aile için. Karısını uykuda derin derin soluk alır bırakmıştı az önce çıkarken. Demek o olamazdı. Hayır, yanılmıyordu, hayır. Yabancı odadaki serüveninden dönen o kadın gölgesi, kızından, henüz 19'undaki Erna'dan başkası olamazdı. Adam öylesine dehşet duydu ki her yanı ürperdi. Kızı Erna, tertemiz ve cıvıl cıvıl Erna'sı, kendi öz çocuğu. Hayır, hayır, olamazdı bu. Yanılmıştı %100. Kızının o yabancı odada ne işi vardı? Eğer kafasına üşüşen düşünceleri kötülük getiren hayvanlarmışçasına kovuyordu ama kaçan kadın gölgesinin utanç vericiliğinden bir türlü kendini kurtaramıyordu. İşin aslını iyice anlamalıydı. Koridor boyunca duvarları tutarak ve soluyarak yürüdü, kendi odalarının yanındaki oda kapısına, kızının oda kapısına kadar. Ama dehşetle irkildi. Tam da o kapının aralığında incecik bir ışık titreşiyor ve anahtar deliğinin beyaz aydınlığı her şeyi ele veriyordu. Kızı sabahın 4'ünde uyanıktı. Az sonra bir belge daha. Odada elektrik düğmesi çevrildi ve incecik beyaz ışık bir anda kapkara oldu. Hayır, hayır, kendini aldatmak için boşuna çabalamamalıydı. Gece yarısı bir yabancının yatağından kendi odasına gizlice dönen kızıydı, Erna'ydı. Yaşlı adam üzüntü ve soğuktan titriyordu ama bir yandan da su gibi ter boşanıyordu her yanından. Kapıyı kırmak, o yüz karası kızını yumruklamak geldi içinden. Ama ayakları gövdesini taşıyamıyordu. Odasına kadar güçlükle sürüklendi ve yatağa attı kendini. Yaralı bir hayvan gibiydi. Yastığa bıraktı başını. Duyuları uyuşmuştu. Adam yatakta hiç kımıldanmadan yatıyordu. Gözlerini karanlığa dikmişti. Yanı başındaki yatakta karısının rahat solukları duyuluyordu. İlk düşüncesi karısını uyandırıp bu korkunç olayı anlatmak, içini dökmek, öfkeyle bağırıp çağırmaktı. Ama korkunç olayı sözlerle nasıl anlatır, yüksek sesle nasıl dile getirebilirdi? Hayır, hayır, bu sözler hiçbir gün ağzından çıkmayacaktı. Peki ne yapmalıydı? Ne yapmalıydı? Bir düşünmeyi denedi ama düşünceleri çevresini görmeyen yarasalar gibi sağa sola çırpınıyordu. İnanılır gibi değildi. Erna'sını, gözlerinin içi gülen, terbiyeli ve nazik çocuğunu okul kitabını okurken göreli daha kaç gün olmuştu? Küçücük ve pembe parmaklarını o zor yazılarda dolaştırmıyor muydu? Açık renk mavi giysileri içinde okulun önünden alıp pastacıya götüreli ve şekerli ağzın çocuk öpücüğünü yanaklarında duyalı şunun şurasında ne kadarcık zaman geçmişti. Daha dün olmamış mıydı bunlar? Hayır, yıllar önceydi. Ama daha dün, evet gerçekten de dün, çocuk gibi yalvarmamış mıydı vitrindeki o göz alıcı mavili sarılı süveteri satın alması için? Ellerini kavuşturmuş ve kimselerin karşı duramayacağına güvendiği o şirin gülüşüyle ''Babacığım ne olur'' diye yalvarmıştı. Oysa şu anda babasının oda kapısından 10 adım ötede gece kapıdan usulca çıkıyor ve yabancı bir erkeğin yatağında tutkuyla kıvranıyordu çırılçıplak. Yaşlı adam elinde olmadan ''Aman Tanrım, aman Tanrım'' diye inledi. ''Böylesine bir yüz karası, böylesine bir yüz karası.'' Benim çocuğum, benim nazik yavrum, üstüne titrediğim kızım rastgele biriyle. Kimdi koynuna girdiği? Kim olabilir? Şu Gardone'ye geleli henüz 3 gün oldu. Buradaki o kendini beğenmiş sübbelerden hiçbirini daha önceden tanımıyordu. Ne şu yumurta kafalı Kont Ubaldi'yi, ne İtalyan subayını, ne de Mecklenburglu usta biniciyi. Onlarla ancak ikinci gün dansta tanışmıştı. Ama onlardan biri ise koynuna girdiği, daha önceden başlamış olmalı bu iş. Buraya gelmeden daha. Benim bir şeylerden haberim olmuyor. Hiçbir şeyden. Ah sersem, kafası yerden yere vurulası budala. Sen nesini biliyorsun onların sanki? Bütün gün onlar için var gücümle çalışıyorum. Günün 14 saatini bir oda geçiriyorum. Bir zamanlar elde örnekler bavuluyla trenlerde yolculuk ettiğim gibi. Bütün bunlar sırf onlara para sağlamak için. Daha güzel giysileri olsun, zengin olsunlar diye. Para, hep para kazanmak için. Akşamları yorgun argın eve döndüğümde ise onlar gitmiş olurlar. Tiyatrolara, balolara, toplantılara gitmişlerdir. Bütün gün neler yaptıklarını biliyor muyum? Ancak şimdi öğrenmiş bulunuyorum öz yavrumun o körpecik bedenini geceleri erkeklere sunduğunu. Bir sokak kadını gibi. Ah nasıl bir yüz karası. Yaşlı adam durmamacasına inliyordu. Aklına yeni bir şey geldikçe yarası daha derinden sızlıyordu. Beyni kanlar içinde yarılmış da kırmızı kurtlar üşüşmüş gibiydi. Peki neden katlandım bütün bunlara? Neden ben hala burada yatıyor ve kendimi yiyorum da o hiçbir ceza görmemiş bedenini tatlı tatlı dinlendiriyor? Neden hemen odasına koşmadım, yüz karasını öğrendiğimi bilsin diye? Neden kemiklerini kırıncaya kadar dövmedim onu? Korkan biriyim de ondan, zayıfın biriyim de ondan. Her ikisine karşı her zaman zayıf davrandım. Her şeylerine hep boyun eğdim. Onların rahat yaşamasını sağlamak bana onur veriyordu. Çünkü hayat burnumdan gelmişti nasıl olsa. Parayı tırnaklarımla kazırcasına metelik metelik toplamıştım. Onları durumlarından hoşnut görmek için ellerimin derisini bile yüzdürürdüm. Ama onları varlıklı kişiler arasına sokunca benden hemen utanmaya başladılar. Onların gözüne şık ve kibar görünmez olmuştum. Gereği kadar aydın kişi de saymıyorlardı beni. Peki nasıl ve nereden kültürlü olabilirdim? Daha 12 yaşındayken okuldan almışlardı beni, kazanmam gerektiğinden, ekmeğimi kazanmak. Örnekler bavulu elde köy köy dolaşmak, daha sonraları kentler arasında komisyonculuk yapmak. Ancak bütün bunlardan sonra kendi işlerimi kurabildim. Ama varlıklı kişiler arasına karışıp da kendi işimi kurunca 40 yıllık namuslu adımı beğenmez oldular. Karıma Bayan Salamonson demesinler diye bir kibarlık unvanı satın almak zorunda kaldım. Kibar bilinsinler diye. Kibarlık, kibarlık. Kibarlık taslamalarına ve o kibar çevrelerine karşı durunca beni alaya aldılar. Nur içinde yatası anacığımın evimizi nasıl da sessiz ve kendi halinde çekip çevirdiğini, babamdan ve bizden başkasını düşünmediğini anlattığımda eski kafalı dediler bana. Şimdi de kızım yabancı erkeklerin koynuna giriyor. Benim biricik evladım. Of ne yüz karası, ne yüz karası. Yaşlı adam yürek acısından öyle bir inledi ki yanında yatan karısı uyandı ve uykulu uykulu ne oluyor diye sordu. Adam hiç kımıldanmadı ve soluğunu tuttu. Düşüncelerinin kapkara acılar tabutunda sabahı etti hep o durumda. O düşünceler yiyorlardı kurtlar gibi her yanını. Sabah kahvaltı masasına ilk gelen oydu. İnleyerek çöktü masanın başına. Her lokma ağzında büyüyordu. Yaşlı adam yine yalnızım diye düşündü. Hep yalnızım. Sabahları büroya giderken miskin miskin uyurlar. Dansların, tiyatroların yorgunluğunu çıkarmak için. Akşamları eve döndüğümde onlar çoktan gitmişlerdir toplantılarına ve eğlencelerine. Öyle yerlerde ben gerekli değilimdir onlara. Ah bu para, uğursuz para onları bozdu. Beni yabancı kıldı onlara. Ben sersem para topladım yığınla. Hatta bu yüzden kendimi bile kandırdım. Kendimi yoksul bıraktım ve onları kötü ettim para yüzünden. Sersemce geçirdiğim 50 yıl boyunca hep para topladım. Tek bir günü bile kendime ayırmadım. Şimdi ise yapayalnızım. Adam gittikçe tedirginleşiyordu. Ne diye gelmedi diye söylendi. Onunla konuşmalıyım. Ona her şeyi söylemem gerekiyor. Buradan gitmeliyiz. Hemen gitmeliyiz. Ne diye gelmedi? Belki de yorgunluğu geçmedi daha. Deliksiz bir uyku çekiyordur iç rahatlığıyla. Oysa benim yüreğim parçalanıyor burada. Ah ben ne sersem herifim. Annesi de saatler saati banyosunu yapıp tırnaklarını ve saçlarını düzelttirip gençleştirecek kendini. 11'den önce inmez. Ne var bunda şaşacak? Böyle ananın çocuğu başka türlü olur mu? Of para, lanetli para. Arkasından adım sesleri duyuldu. Kızı, günaydın baba, iyi uyudun mu diye sokuldu ve hafif bir öpücük dolaştı zonklayan şakaklarında. Başını geriye kaçırdı, elinde olmadan. Coty parfümünün ağır ve baygın kokusundan midesi bulanmıştı. Sonra yine kızının sesi. Babacığımın nesi var? Yine mi keyfin yok? Bir kahve ister misin? Garson, iyi uyuyamadın mı yoksa kötü haberler mi aldın? Yaşlı adam kendini zor tutuyordu. Kızının yüzüne bakma yürekliliğini gösteremediğinden başını eğip sustu. Kızın ellerini, o sevgili elleri görüyordu yalnız. Masanın üzerindeydiler. Manikürlü ve rahat. Örtünün beyazlığında oynuyorlardı, şımarık av köpekleri gibi. Titredi. Bakışlarını çekine çekine dolaştırdı o yumuşacık genç kız kollarında. Bir zamanlar uyumaya giderken babasına sarılan o genç kız kollarında. Ne kadar olmuştu o günlerden bu yana. Kızının soluk aldıkça yeni süveterin altında inip çıkan biçimli göğüslerine baktı baktı ve öfkeyle çıplak, çırılçıplak, yabancı bir erkekle sarmaş dolaş diye düşündü. Herif her yanını yokladı, elledi, okşadı, tadını çıkardı. Benim etim ve kanımdan, benim çocuğum. Ah o it yabancı. Of, of. Adam elinde olmadan yine bir inledi. Kızı, babacığımın nesi var diye sokuldu. Adam, nem mi var diye içinden köpürdü. Orospu bir kızı var ama baba da bunu yüzüne vuracak yürek yok. Ama belli belirsiz, hiçbir şeyim yok diye homurdanmakla yetindi ve bir gazeteye uzandı hırsla. Açıp sayfalarının arkasına gizlendi, kızının soru dolu gözlerinden korunmak için. Kızının bakışlarıyla karşılaşmaktan gittikçe ürküyordu. Elleri titriyordu, kendini yiyordu. Şimdi söylemeliyim, şimdi yalnızken söylemeliyim diye. Ama sesi çıkmadı. Hatta kızının yüzüne bakacak gücü bulamadı kendinde. Sonra birden sandalyesini hızla geriye itti ve bahçeye doğru yürüdü kaçar gibi. Çünkü iri bir damla yaş düşmüştü yanağına, hiç istemediği halde. Kızı bunu görmemeliydi. Yaşlı ve kısa bacaklı adam bahçede bir aşağı bir yukarı dolaşıyor ve bakışlarını göle dikiyordu uzun uzun. İçine akıttığı gözyaşlarıyla körleşmiş gibi olsa bile burada doğanın ne denli güzel olduğunu yine de görüyordu. Pırıl pırıl ışıktan yeşil birer dalga gibi yükselen servilerin incecik çizgileriyle yumuşak renkli tepeler, onların arkasında haşin dağlar, sert ama üst perdeden olmayan bakışlarıyla gölün sevimli görüntüsünü süzüyordu. Sevgili küçüklerin masum oyunlarını seyreden ağırbaşlı erkekler gibi. Tanrı'nın her zaman genç gülümseyişi, kendi eseri bu güney cennetinde iyi ve mutlu olmaya nasıl da tatlı bir davranışla çağırıyordu. Yaşlı adam kocaman ve ağır kafasını iki yana sallayarak mutluluk diye mırıldandı şaşkınlığından. Burada gerçekten de mutlu olunabilir. Ben de bir kez mutlu olayım istedim. Tasasızların dünyası ne güzelmiş. Bir de ben tadayım istedim. Yazışma, hesap, kitap, pazarlık ve bezirganlıkla geçen 50 yıldan sonra şöyle biraz da ben tadını çıkarayım güneşli günlerin. Dedim. Toprağın altına girmeden bir de ben tadına varayım istedim yaşamanın. 65 yıl bu. Dile kolay. Ölümün eli gövdemize dolaşmaya başladı bile. Aman Tanrım. Bu yaştan sonra paranın da doktorun da bir yardımı dokunmaz insana. Ben de şöyle biraz keyif süreyim istedim toprağın altına girmeden önce. Ama nur içinde yatsın babacığım hep söylerdi. Keyif etmek bizlere göre değil, sırtımızdaki bu yükü mezara kadar taşıyacağız diye. Bir defacık da ben şöyle bir keyfini çıkarayım diye düşünmüştüm dün. Evet dün, mutlu bir insan gibiydim az buçuk. Güzel ve sevimli kızımdan ötürü sevinç duydum. Onun sevinçli olduğunu görüp sevindim. Ama Tanrı hemen cezalandırdı beni. Sevincimi bir daha geri gelmemek üzere elimden aldı. Artık geçti benden sevinç ve mutluluk. Kendi öz çocuğumla konuşamaz oldum. öylesine utanç içindeyim. Her yerde hep bunu düşünmek zorundayım. Evde, büromda, geceleri yatakta hep düşüneceğim. Kızım şimdi nerede, kızım neredeydi, acaba neler yaptı diye. Bir gün olsun yüreğim rahat dönmeyeceğim eve. Kızım boynuma atılacak dünya umurunda olmadan. Oysa onu görünce benim yüreğim ağzıma geliyor. Genç ve güzel. Kızım beni öpünce soracağım içimden, dün kime uzatmıştı bu dudakları diye. Yanımda olmadığı zamanlar hep korku içinde yaşayacağım ve gözlerini görünce hep utanç duyacağım. Hayır, hayır, böyle yaşayamam. Bu biçimde yaşanmaz. Yaşlı adam mırıldanarak bir aşağı bir yukarı yürüyordu sendeliye sendeliye. İkide bir bakışlarını yine göle dikiyor ve gözyaşları sık sık sakalını ıslatıyordu. Burundan takma gözlüğünü eline almak zorunda kalmıştı. Dar yolda miyop gözleriyle şaşkın şaşkın bakınıyordu. O sırada oradan geçmekte olan bir bahçıvan yamağa durup şaşkınlıkla ona baktı ve İtalyanca bir şeyler söyledi arkasından alayla. Bu durum karşısında adam bir toparlandı. Gözlüğünü burnuna yerleştirip bahçenin bir köşesine usulca gitti ve insan bakışlarından uzak bir sıraya oturdu. Ama bahçenin en uzak köşesine varmak üzereyken sol yanda duyulan bir kahkahayla yine korkuya kapıldı. Şu anda yüreğini parçalayan bu kahkahayı iyi tanırdı. Bu biraz şımarık genç kız kahkahası yaşlı adamın 19 yıl süreyle tek müziğiydi. Bu kahkaha uğruna 3. mevki trende Posenlere, Macaristanlara gecelerce yolculuklar yapmıştı. Sonra da bu tasasız neşenin kaynağı o sarı madenden biraz serpivermişti önlerini. Yalnızca bu kahkaha için yaşamış ve yorgunluktan, öfkeden karaciğerini hasta etmişti. Sevimli ağzın uyumlu kahkahası her zaman duyulsun diye. Oysa bu uğursuz kahkaha kızgın bir testere gibi yüreğini işliyordu. Ne var ki o kahkahanın çekiciliğine dayanamadı yine. Kızı tenis alanındaydı. Elinde tuttuğu raketi sallıyor, havaya atıp yine tutarak oynuyordu. Döne döne hızla yükselen vuruşlarla birlikte aşırı sevinçli bir kahkaha da yükseliyordu göklerin maviliğine. Erkeklerin üçü de hayranlıkla ona bakıyorlardı. Kont Ubaldi'nin üzerinde rahat bir tenis gömleği vardı. Subayın üniforması bedenine iyice oturmuştu. Kendi atıyla yarışlara giren bay, binici pantolonlu kusursuz bir takım giymişti. Erkeklerin üçü de kanat çırpan bir kelebeği andıran bu oyuncaksı kızın çevresinde sıralanmış heykeller gibi keskin çizgiliydi. Yaşlı adam da bakışlarını oradan ayıramadı. Ey Tanrım, kumral saçlarında güneş dalgalanan bu görünümüyle bacaklarını örtmeyen açık mavi giysisinin içinde ne de güzeldi kızı. Gencecik uzuvları, oynak yerlerinin biçimli ve gevşek hafifliğine uymanın kendinden geçmişliğiyle ne de mutluydu. Onun bu görüntüsü ne kadar sarhoşluk vericiydi.